Mavi Vatan.
Mavi Vatan başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca bu haftada sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Konuklarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz bizlerle birlikte, hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Gökberk Durmaz da bizlerle birlikte. Sayın Durmaz, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler ve iyi yayınlar, sağ olun.
Bu hafta Mavi Vatan'ın kuzeyi Karadeniz bölgesinde Türkiye'yi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren gelişmeleri konuklarımızla konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Ama öncesinde haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili gelişmeler neler? Sayın Yavuz, sizden dinleyelim efendim. Notlarınızı bizlerle paylaşırsınız.
Evet İpek Hanım, şimdi Mavi Vatan tabii Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatleriyle ilgili demiştik. Bugün her ne kadar gene Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerini ilgilendiren payı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Sayın Hocamız Gökberk Hoca ile değerlendireceğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı. Ondan önce bu hafta içerisinde Mavi Vatan ile ilgili Türkiye'yi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir iki tane husus ortaya çıktı. Birincisi biliyorsunuz Yunanistan'la. Nedir o? Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'nda, ki burası son zamanlarda Amerika'nın bir ileri üssü haline getirildi. Buradan iki Amerikan çıkarma aracıyla Midilli ve Sisam adalarına, ki bu adalar Türkiye'ye yani Anadolu'ya yakın adalar, Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken adalar, bu iki adaya 41 tane zırhlı araç götürüldü, intikal ettirildi. Buydu. Bunu bir sadece bir başlık olarak buraya getirdim. Sanıyorum önümüzdeki hafta veya daha sonraki haftalarda Ege konularını getirirken bu konuya ayrıntılısıyla değiniriz. Ama özellikle Lozan Barış Anlaşması'nın 14. maddesini sayın dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Şöyle der: barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisam ve Aykerya adalarında aşağıdaki tedbirlere uymayı taahhüt eder. Buna göre önce bu adalarda hiçbir deniz üssü kurulmayacak, hiçbir istikam yapılmayacak. İkincisi, Yunan askeri uçaklarının Anadolu kıyısı toprakları üstünde uçmaları ve buna karşılık Türk askeri uçaklarının da bu adalar üstünde uçmaları yasak olacaktır. Üçüncüsü, bu adalarda Yunan askeri kuvvetleri askerlik hizmetine çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek normal asker sayısından çok olmayacağı gibi jandarma ve polis kuvvetleri de bütün Yunan ülkesindeki jandarma ve polis kuvvetlerine orantılı bir sayıda kalacaktır diyor. Bu açık, yani gayri askeri statüde. Nedir, kısaca söyleyeyim. Çünkü bu Lozan Barış Anlaşması'nın yapıldığı yıllarda bu adaların askerleştirilmesi yahut da oralarda askeri tahkimlerin yapılması Anadolu için bir tehditti. Türkiye için bir tehditti o yıllarda. Bu sebeple geldi. Sadece o adalar değil, biliyorsunuz Menteşe Adaları dediğimiz, ama 12 adalar var. Bunlar da İtalya'ya verilmişti Lozan Barış Anlaşması'yla. Ta 1947'de 2. Dünya Harbi sonrasındaki Paris Barış Anlaşması'yla o adalar da Yunanistan'a bırakılmıştı. Bunlar tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili olduğu için bunların gayri askeri statüde tutulması gerekliydi. Bunu burada noktayı koyuyorum. Bir diğer olay, gene yakın coğrafyamızda Lübnan'la İsrail arasında bir deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmazlık vardı. Bu konuyla ilgili de gelişmeler var. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre bu konu önemli ölçüde açıklığa kavuşmuş. Çünkü Ekim 2020 tarihinde, yaklaşık 2 yıl kadar önce, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığında iki ülke Birleşmiş Milletler'e bu sorunun çözümü için başvurmuşlar. Aralarında 960 bin kilometre karelik bir saha ile ilgili anlaşmazlık var. Lübnan daha fazla olduğunu iddia ediyordu. Bu da yakın tarih, yakın coğrafyada olduğu için söylüyorum. Bir de uzak coğrafyada var. O da Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Tayvan'la ilgili. Tayvan'la Çin'in uzun bir süreden beri Tayvan sorunu Amerika ile Çin arasında biliyorsunuz bir gidip gelen olay halinde. İşte yakın tarihte de Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Bayan Pelosi Tayvan'ı ziyaret etmiş, ortalık gerilmişti. Şimdi gene son gelişmeler üzerine Çin Tayvan'la ilgili olaraktan Batı'yı tehdit ederken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerikan Başkanı Biden da Tayvan'a Çin saldırısı olsa Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin Tayvan'ı koruyacağını söylemiş. Bu aslında Amerikan resmi politikasına uymuyor. Bu sebeple de Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmak ihtiyacını hissetmiş. Orada da Amerika Tayvan politikasını veya Çin politikasını değiştirmemiştir diyor. Biden'ın gaflarından biri olabilir bu da. Evet, bu üç tanesi vardı. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda adalarla ilgili konulara değineceğiz. Hı hı. İsterseniz Rusya-Ukrayna'ya gelelim. Onunla ilgili sorularınız varsa.
Evet. Genel bir çerçeve çizerek başlayalım dilerseniz. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Eylül ayı başlarından itibaren bir takım değişiklikler yaşanmaya başladı. Bu gelişmeler neler değerli hocam? Bir çerçeve çizelim öncelikle sizinle birlikte.
Evet. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar yeni değil. Yani Şubat'ta da başlamadı. Çok eskiden beri oluyor. Bunu ta Kadife devrimlere kadar götürebiliriz. 2004'e kadar. Yani hatta bunun daha öncesine de varıyorlar. Soğuk savaş sona erdikten sonra Rusya'nın iddiası Amerika Birleşik Devletleri bu NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olayında Baltık ülkeleri Romanya ve Bulgaristan'dan sonra olmayacağını ileri sürmüşlerdi. Ancak devam etti bu. Hatta Ukrayna ve Gürcistan'ın da NATO üyesi olacağı ileri sürüldükten sonra bu Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumu da değişmeye başladı biliyorsunuz. Önce 2013'te Rusya yanlısı yönetim burada hadiseler sokak gösterileri çıkınca arkasından Rusya'nın da Rusya'ya kaçtı devlet başkanı. Sonra 2014'te Rusya yanlısı olan ayrılıkçılar Donbas bölgesinde, yani o Luhansk ve Donetsk dediğimiz iki bölgedeki Rus yanları vardı. Onların çatışmaları oldu Ukrayna kuvvetleriyle. Bu arada Kırım'da bildiğiniz gibi referandum yapıldı ve referandum sonunda Rusya'ya bağlanma kararı aldılar. Rusya da bunu kabul etti. Yani 2014 bana göre en önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. Ama sizin de söylemiş olduğunuz gibi 22 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in bütün dünyayı dinlettiği bir televizyon konuşması vardı. Yani ulusa seslenişti ama sanki dünya kamuoyuna sesleniş gibiydi. Orada benim Putin'in konuşmalarından okuduğum şuydu. Orada diyordu ki Ukrayna diye eskiden bir devlet yoktu. İşte Ukrayna'nın ileri sürdüğü Kırım, Azak bölgesi, işte Odessa vesaire, biz bunları Çağlık Rusyası döneminde Osmanlı Devleti'nden şu komutanın savaşları sonunda, zaferleri sonunda elde ettik diyor. Aslında Ukrayna'da bir devlet yoktu ama komünist dönemde yahut da Sovyetler Birliği döneminde ne diye böyle bir devlet kuruldu anlayabilmiş değilim diyerekten Çağlık Rusyası özlemini dile getirmişti. Yani o bir Rusya İmparatorluğu özlemi içerisinde olduğunu görüyoruz Putin'in. Ve arkasından da biliyorsunuz aynı gün bu Luhansk ve Donetsk'teki iki bölgenin bağımsızlık ilanını da tanıyacağını söylemişti Rusya'nın ve tanıdı. Ve arkasından da iki gün sonra 24 Şubat'ta öncelikle bu bölgeye ve Kiev tarafına olmak üzere saldırılara geçti biliyorsunuz. Böyle başlamıştı. Herkes şunu biliyordu, hocam da ayrıntıya girecektir, ben fazla uzatmadan konuk olduğu için kendisine de sözü vermek istiyorum. Orada Rusya'nın bir kere devlet olarak, mali güç olarak, silahlı kuvvetler olarak, sonra yaratmış olduğu siyasi etki olaraktan baktığımız zaman adeta bir orantısız güç şeklinde Ukrayna'yı kısa sürede onları savaşta etkisiz hale getirecek veyahut da onların savaşa devam azim ve iradesini kıracak, yani barışa zorlayacak önlemleri bir an önce alacak diye düşünüyorduk. Ancak öyle olmadı. Bunun farklı boyutların olduğunu gördük. Yani bunlardan bir tanesi mesela 2014'ten beri Ukrayna'da Amerikan ve İngiltere'nin yardımıyla oradaki milislerin bir olası Rus saldırısına karşı eğitilmiş olduklarını, hazırlık yapmış olduklarını öğrenmiş oluyoruz. İkincisi gene gönderilen Amerikan ve İngiliz eğitimcilerle birlikte aynı zamanda da iki ülkenin silahları var. Bunların da gene Ukrayna'ya büyük yardım olduğunu biliyoruz. Bir de herkesin bildiği tabii bunu da biz kendimize pay biçelim. Türkiye'nin üretmiş olduğu silahlı insansız hava araçlarında gene Rus kuvvetlerini durdurmada büyük başarılar kazandığını biliyoruz. Rusya'nın eksikleri neydi? Onlara değiniriz. Hocam size bırakayım isterseniz sözü. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rusya-Ukrayna savaşında esas olarak Batı'nın rolüne de değinmek gerekiyor. Çünkü Batılı ülkeler Ukrayna'ya 2000'li yılların başından itibaren çeşitli vaatlerde bulundular. Bunlar NATO üyeliği, Avrupa Birliği üyeliği gibi vaatlerdi. Bu vaatler sonrasında Ukrayna halkı da, kamuoyu da Avrupa Birliği içerisinde ve NATO içerisinde kendilerinin uluslararası siyasette pozisyon alacağını düşündüler. Ancak süreç tam olarak böyle olmadı. Bu aslında çok bizim alışık olmadığımızda bir durum değil. Benzeri bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti de yaklaşık 60 yıldır Avrupa Birliği üyeliğiyle bekletiliyor. Ve bu sürecin gerçekleşmemesi de tabii Türkiye'nin aslında fiilen bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği kulübü içerisinde dahil edilmemesiyle birlikte çeşitli sonuçları ortaya çıkartıyor. Benzer bir durum Ukrayna'da gerçekleşti. Ukrayna'da bu ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri vaatleri yerine getirmemeleri aslında Rusya ile Ukrayna arasında ola gelen gerilimi daha da tırmandırdı ve hatlar daha da gerildi. Bir benzeri 2008 yılında Gürcistan'da yapıldı. Siz de az önce bahsettiniz. Doğu Almanya sonrasında aslında Doğu Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrasında Baltık ülkelerinden de evvel NATO'nun büyümeyeceği ve Doğu Almanya ile birlikte NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin durdurulacağına verilen sözden bahsediyor Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin. Ve diyor ki bu sözler verildi ancak bize tutulmadı ve sürekli olarak doğuya doğru bir büyüme gerçekleşti ancak bu büyümeler diğer Baltık ülkeleri ve Balkan ülkelerinin aksine Ukrayna ve Gürcistan konularında kendilerinin daha kalın kırmızı çizgilerinin olduğundan bahsediyor.
Yani hocam şöyle söyleyebilir miyiz? O Baltık ülkeleri işte Romanya vesaire evet. Bunlar diyelim ki arka bahçesi gibi görülüyorsa da eski demir perde ülkeler olaraktan Ukrayna ve Gürcistan için değil arka bahçe ön bahçe diyebilir miyiz?
Çok doğru olur hocam. Çünkü Ukrayna ve Gürcistan Rusya'nın özellikle Moskova başkentinin doğrudan tehdit altında olduğunu varsayıyor Rus yetkililer. Özellikle askeri açıdan Ukrayna sınırından kendilerine yapılabilecek bir harekatın Moskova içlerine kadar ulaşabileceğini ve aradaki mesafenin çok kısa olduğunu, bu anlamda da Ukrayna'nın esasen Rusya'nın her ne kadar bir parçası olarak görülse de kendilerince ancak en azından bir tampon bölge olarak arada tarafsızlığın sağlayarak kalması aslında uluslararası siyasetteki uluslararası barış açısından daha faydalı olabilirdi. Ancak mevcut durumda baktığımızda Ukrayna özelinde bir savaşa sürüklendi iki taraf ve Rusya'nın elbette ki burada haksız saldırıları da mevcut. Ancak Ukrayna'ya gelen destekler ve gelen desteklerin...
Çok özür dilerim araya gireceğim. Haksız saldırıları değil bana göre doğrudan haksız zaten. Yani Rusya doğru. Saldıran taraf.
Evet.
Yani, yani Kırım'ı ilhak etmiş. Ondan sonra o Donbas bölgesinde onların da bağımsızlığını tanıyor. Şu günlerde sanıyorum yarın sona erecek. Orada biliyorsunuz referandum var. Ve bu referandumda Rusya'ya bağlanma şeklinde. Evet. Yani ben çok özür dilerim. Altını çizerek söylüyorum kendi kanaatim. Zaten saldırı tamamen haksızlık içerisinde. Yani şeyde haklı olabilirsiniz. NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda ama bu sözün tutulmadığı konusunda tamam haklı olabilir. Ama bu bir bağımsız ülkeye silahlı saldırı yapmayı gerekmez diye düşünüyorum.
Şüphesiz ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ancak 24 Şubat'taki konuşmaya atıf yaptınız. O konuşmada düşündüğümüz zaman Kremlin'in bu düşüncede olmadığını görüyoruz. Ve onlar bir müstakil devlet olarak dahi tanımıyorlar Ukrayna'yı. Üzerine Amerika'nın bu türden ilerlemelerinin aslında... bir dönemler 2000'lerin başlarında hatırlarsınız hocam Amerika Rusya'da NATO üyesi olabilir mi? Yahut da Avrupa Birliği üyesi olabilir mi? Yani Batı kulübüyle birlikte hareket edebilir mi? Tartışmaları başlamıştı. Bu anlamda daha tek kutuplu dünyanın liberal ekonomilerinin Rusya üzerine de etkileri konuşuluyordu. Ancak sonrasında işte Gürcistan'la o akabinde Ukrayna'daki Kırım konusundaki gerilimlerle olay daha da tırmandırıldı. Ancak bu referandumlar konusunda elbette Rusya'nın haksızlığı iki türlü bulunuyor. Birincisi Kırım ve şu anda da olan Donetsk bölgesinde bir nüfuslaştırma. Çünkü Ukrayna'nın iddiası bu. Nüfus değişimi yani Rusların yerleştirilmesi. Bir ikincisi mevcut Rus kökenli vatandaşlara pasaport sağlanması. Bunlarla birlikte toplumun orada yaşayan, ikamet eden toplumun Ruslaştırılarak sonrasında da bu referandumlar sürecine gidilmesi. Bu da Rusya'nın haksız olduğu diğer bir taraf. Ancak olayın diğer tarafından da baktığımızda Ukrayna'nın da esasen Batı tarafına Ukrayna'ya verilen vaatler savaşta dahi burada eksik tutulduğunu görüyoruz. Çünkü Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin açıklamalarında verilmesi gereken, vaat edilen stratejik silahların yani NATO üyeliği, Avrupa Birliği üyelerinin ötesinde şu andaki fiili savaşta verilmesi, vaat edilen stratejik silahların verilmediği, verilenlerin çok sınırlı kaldığı ve bunların da esasen savaşı bitirmeye ve Rusya'yı topraklarını defetmeye
gitmedi. Amerika
yeni bir
silah sistemi daha vermiş. Gelmiş o. Daha önceden HIMARS'lar vardı. Şimdi de yeni silahlar vermiş. Ben biraz daha Mavi Vatan kısmına gelmek istiyorum da. Şimdi biliyorsunuz bu hafta sonunda, hafta sonu mu yok, ayın 20-21 Eylül tarihlerinde Rusya'da bir kısmi seferberlik ilan edildi. 300 bin kişi daha önceden yani erken yıllarda telis edilmiş olan 300 bin Rus askeri tekrar silah altına alınacaklar, eğitilecekler ve kullanacaklar. Bunun sebepleri nelerdi? Oradan Kırım'a geçeceğim çünkü. Sizce sebepleri nelerdi?
Birkaç
paylaşalım onları değerli izleyicilerle.
Elbette hocam. Birkaç sebep ben tespit edebildim. Bir tanesi mevcut savaşın devamından öngörüsü var. Rusya Devlet Başkanı'nın. Artı Rusya'nın bu operasyonlara cepheye askerleri göndermekle birlikte arka planda cephe gerisindeki bu lojistik desteği orduya sağlayacak insan beşeri sermaye ihtiyacı var. Bunların özellikle temininde bu 300 bin kişinin kullanılması ve bunların da maaşlı olarak seferberlik emrinin ücretli çalışma şeklinde öngörüldüğünden bahsediliyor.
Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Rusya Ukrayna'ya saldırdı ama galiba hani Türkçe'de bir eskilerin söylediği söz vardır ya, ayarını mani efradını cami yap şeklinde bir söz vardır.
Evet.
Benim bu gördüğüm Ukrayna'ya saldırmadan önce Rusya'nın bir istihbarat eksikliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Sonra buna bağlı olaraktan da Savunma Bakanlığı iyi bir planlama yapamamış. Bunu görüyoruz. Çünkü yani girdi, aylar geçti aradan. Kiev'e girmekten vazgeçti, döndüler. Harkov veya Kharkiv neyse adı boyuna şey yapıyor. Bunu hala ile geçiremediler. Düğüm noktası burası. Odessa vesaire şeyler var, limanlar var. Buraya da yaklaşamıyorlar deniz mayınları sebebiyle. Hatta bu uğurda bir de Moskova kruvazörünü de kaybettiler. Battı biliyorsunuz, tamam mı? Şimdi bunun olduğunu görüyorum. Ve bana göre Putin yönetimi Rusya'da Ukrayna saldırısı konusunda sınıfta kaldı. Ben böyle düşünüyorum. Yani istihbarat yok.
Evet.
Buna bağlı olaraktan harekat planlaması tam yapılamamış. Şimdi sizin söylediğiniz gibi lojistik destek için de yeterli olmadığını görüyoruz.
Evet.
Bunlar da var. Ben bu savaş ilk çıktığı zamanlarda savaşın uzaması Rusya'nın aleyhine olur demiştim. Hakikaten de öyle olduğunu görüyorum. Şimdi çünkü bu kısmi seferberlik ilan edildikten sonra da Rusya'da çeşitli yerlerde gösteriler yapıldığını veya Ruslardan dışarıya kaçmak isteyenler, gitmek isteyenler olduğunu duyuyoruz. Buna karşı önlem almak üzere de 15 yıla kadar varan hapis cezalarının getirilmesi yahut da yasalaştırılması söz konusuymuş.
Evet,
şimdi hocam. Yani o halde asıl söylenmesi gereken şuydu. Eylül'ün başından itibaren biraz önce siz söylediniz ya, Ukrayna'ya aslında Batı'nın vermiş olduğu, söz vermiş olduğu silahlar gelmemişti veya geç gelmeye başladı. Geldi mesela Amerikan işte HIMARS'lar geldi. 450 kilometre kadar menzili olan füzeler var bunlar. Şimdi yenileri de geliyor ve Eylül ayından itibaren Ukrayna'nın Rusya tarafından ele geçirilmiş olan bazı yerleri tekrar aldığını görüyoruz. Yani benim yabancı basından gördüğüm kadarıyla %20'sini falan geri almış. Yani şeyin seferberlik aslında bir alarm zillerinin çaldığını gösteriyor Rusya'da.
Bir tercih değil, evet. Zorunluluk aslında.
Tabii, seferberlik tabii. Planlaması. Şimdi hatta seferberlik dedik, buna bağlı olarak bir de Rus yetkililer, sanıyorum Dışişleri Bakanı Lavrov'du, nükleer silahların da kullanılabileceğini telaffuz etmeye başladı. Şimdi size sormak istediğim şey şu, nükleer silahları kullanabilir mi Ukrayna, pardon Rusya? Bir de Ukrayna bu gidişle, hadi o kaybettiği Donbas'taki yerleri aldıktan sonra Kırım'ı da ele geçirebilir mi? Biraz da bunu konuşalım.
Evet. Hocam şimdi Rusya tarafının savaşın, harekatın planlaması şeklinde küçük bir katkıda bulunmak isterim. Benim analizlerim, Rusya bir planlama değişikliğine gitti. Öncelikle operasyonlar, harekatlar hızlı başladı. Aynı anda birkaç cepheden girdi. Hem denizden hem hava indirme ve diğer Donetsk bölgesinden doğrudan giriş yaptı. Ancak sonrasında elbette kısmen gelen bu silahların Ukrayna'ya olan destek ve Ukrayna halkının da haklı direnişinin verdiği yüksek motivasyonla birlikte süreç zaman aldı. Buradaki amaç, temel amaç zaten Ukrayna'nın tamamının topyekün ilhakı değildi. Onların muhtemel amacı şuydu, Donetsk bölgesini ele geçirmek, Kırım'daki varlığı garanti altına almak ve mümkünse Ukrayna yönetimini değiştirerek kendilerine müzahir bir yönetim geçirmek. Ancak bu süreç zaman aldıktan sonra benim gözlemim, Rusya tarafı da olayı daha da zamana yaydı. Hangi zamana yaydı? Önümüz kış malumunuz ve kışın gelmesiyle birlikte Avrupa ülkeleri hem enerji krizi içerisine girecekler. Şimdiden AB ülkelerinin içerisinde vatandaşlara doğrudan hayatını da etkileyecek şekilde uyarılar yapıldı. Bunun yanı sıra kış savaşlarında Rusya'nın daha fazla tecrübe sahibi olduğu ve olayları daha çok zamana yayarak kışa doğru süreci uzattığını ben gözlemliyorum. Kaldı ki Batı tarafından bir asker desteğinin bulunulmaması da esasen Rusya'nın bir anlamda elini güçlendirdi. Şu anlamda elini güçlendirdi. Zaten iki ülkeyi doğrudan karşılaştırdığımızda işte askeri personel vesaire sayısında bu 300 bin kısmi seferberlik öncesinde de karşılaştırılamaz şekilde Rusya'nın üstünlüğü vardı. Ancak Rusya doğrudan beşeri bir destek gelmese de bu gelen silahlar ve farklı cephelerden Rusya'yı tehdit altına alınabilir şeklinde. Çünkü bir yandan da Pelosi'nin, Bayan Pelosi'nin ziyaretiyle birlikte Tayvan olayı ortalık tekrar sular ısınmaya başlıyor Asya Pasifik'te. Farklı cephelerde de ihtiyaçlar olabilir ve bu lojistikte hazır olan askeri personel sayısını artırarak savaşta, çünkü Rusya tarafı da şunun farkında, sadece Ukrayna ile savaşmadığının farkında ve bu işin hem kendinin sürece yaydığını hem de doğal akışı itibariyle sürecin uzadığının farkında olduğu için o noktaya gidiyor. Ukrayna yer yer geri alıyor. Doğru, buna katılıyorum. Ancak Ukrayna'nın aldığı yerler aslında Rusya'nın başlangıçta çok çok da hedeflemediği yerler. Çünkü bana göre Rusya'nın hedefi Donetsk bölgesi, asıl referandumların yapıldığı bölge ve Kırım'daki varlığıydı.
Bunun Donbas bölgesi. Donbas bölgesi. Onun içerisinde Luhansk ve Donetsk var.
Evet. Evet hocam. Ve Kırım'daki varlığının garanti altına almasıydı. Kırım, bana sorarsanız, Rusya tarafı için buradaki Donbas bölgesinden de öncelikli. Yani Kırım'daki varlığını garanti altına alabilmek ondan da öncelikli. Çünkü 2014 Kırım ilhakından sonra Ukrayna tarafıyla bir referandum.
Sadece Maria'ya geleceğim size teyit için. Şimdi Mariupol diye önemli bir şehir vardı biliyorsunuz.
Limanşı.
Bu şeyde güneydeki şeyde Donetsk oluyor. Evet, yani Donbas bölgesinde Azak Denizi'nin kıyısındaki bir şehir. Bunu kuşattılar uzun bir süreden sonra, 80 günden sonra alabildiler. Mariupol, Rusya ile Kırım arasındaki karayolunun uzantısı üzerinde önemli bir kavşak noktasıydı. Yani Kırım'a denizden ulaşıyordu ama karadan da ulaşabilmek için önemli bir noktaydı. Dolayısıyla onu her ne bahasına olsun ele geçirdi. Evet. Kırım çok önemli.
Hocam, doğrudur. Bir Mariupol var. İkincisi Kırım'ın deniz ulaşımıyla ulaşımlar, bir de asma köprüyle Kırım'ı, Azak Denizi üzerindeki boğazdan Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan bir proje var. Ve bunun da açılışını yaptılar geçmiş yıllarda. Yani bu şunu gösteriyor aslında, ilhak ettiğiniz bir yere asma köprülerle anakaraya bağlayarak oradaki varlığınızın kalıcı olması için elinizden geleni yapacağınızı gösteriyor. Tabii Kırım neden önemli olduğuna da bakmak lazım. Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun Karadeniz donanmasının üssü ve Rusya için aslında Kırım'ı kaybetmek demek, Karadeniz'deki egemenliğini kaybetmek demek ve ayrıca doğal
yani
olarak
Sivastopol üssü demek
evet, istiyorsunuz. Ve doğal olarak da Akdeniz'e ve Ege'ye inişi de elden kaybetmek demek. Kaldı ki son süreçte, son bu operasyonlar, Ukrayna savaşı öncesinde bir de şeye şahit olmuştuk. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılıp açılmayacağı, Amerikan donanmaların oraya geçip geçmeyeceği. Yani bu anlamda Sivastopol'daki donanma...
Ne yaptık biz o konuda? Ne yaptı Türkiye bu konuda?
Yani şu anda Montreux'un geçerliliği devam ediyor.
O konuya evet. gelmeden önce kısa bir ara verelim dilerseniz. Evet. Sonrasında Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili de detaylara değineceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Konuklarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Doktor Gökberk Durmaz'la birlikteyiz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri konuşuyoruz. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde kalmıştık değerli hocam. Savaşın seyrine göre çok yakından ilgilendiren bir konu Türkiye'yi de. Yeniden tartışma konusu haline gelebilir mi?
Evet. Yani her zaman için Montreux Boğazlar Sözleşmesi tartışma konusu haline geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada serbestçe giremediği tek iç deniz var, o da Karadeniz. Ve Amerika son zamanlarda biraz Türkiye'ye yükleniyorsa biraz da bu yüzden yükleniyor. Ve hatta hani o balyoz vesaire birçok denizci amiral biliyorsunuz bu sebeple çakma davalarla cezalandırdılar ya. İşte bunun arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de Amerika'nın Karadeniz'e çıkma konusuna ya da Montreux'ü delme konusuna direnç göstermeleriydi. Ben hocamın bıraktığı yerden Kırım'la ilgili bir iki hususu dikkati çekmek istiyorum. Kırım'da Sivastopol üssü var. Bu Sivastopol üssü Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler Birliği'nin Karadeniz donanmasının üssüydü. Yani ben emekli Denizkurmay albayım. İlk programda da söylemiştim. Karadeniz'le ilgili çeşitli durum muhakemeleri yaptığımız zaman bizim denizci olaraktan Rus donanmasını nasıl durdururuz, nerede durdururuz? Bunun üzerinde çok durduk. Çünkü donanmadan bahsediyorum. Filo değil yani. Donanma dersek yani ordu, filo dediğiniz zaman bir tümen, tugay gibi düşünün. Daha alt seviyede bir şey. Şimdi dolayısıyla donanmanın da İstanbul Boğazı'na afi bir harekat yapma riski vardı. Ya da böyle bir tehlikesi vardı. Bunu önlemek için neler yapabiliriz diye düşünürdük. Sonra Soğuk Savaş'la birlikte Kırım Ukrayna'ya kalınca Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma yapıldı. 2017 yılında Rusya tamamen Sivastopol'daki üstteki gemilerini alacaktı. Bu arada geçen zaman içerisinde Rusya'nın o bölgedeki gemileri de çağ dışı kalmıştı. Tamam. Ama 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra Rusya'nın Karadeniz'i tekrar güçlenmeye başladığını görüyoruz. Ben mesela Soğuk Savaş sona erdikten sonra Karadeniz'de Türkiye ve Rusya o dönem 2014'e kadar Karadeniz'in istikrarı için uğraşan iki önemli ülkeydi. Ama 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra Karadeniz'de durum değişti. Rusya tekrar tehdit haline geliyor demiştim bir denizci olaraktan. Hakikaten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi Montreux ile ilgili de şu var. Bu savaş başladıktan sonra Türkiye biliyorsunuz mümkün olduğunca tarafsızlığını muhafaza etmeye çalışıyor. Bu bağlamda da şu dedi, yani Karadeniz'de bir savaş vardır, savaş hali vardır. Dolayısıyla Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde savaş hali olan kısmı yürürlüktedir. Nedir bu? Savaşan tarafın gemileri, savaş gemileri bu boğazdan geçiş yapamayacaklar. Ancak tek şey vardı, dışarıda olan gemileri tekrar üstlerine dönebiliyorlar. Ama dışarıda olup da Karadeniz'de üssü olmayan gemiler dönemiyor. Nitekim Rusların bu şekilde Akdeniz'de olan gemileri vardı. Onlar döndüler ama üssü Karadeniz'de olmayan, yani Sivastopol veya Soçi vesaire gibi bunlar olmayan Rus savaş gemilerine izin vermedi Türkiye. Benzer şekilde de Karadeniz sahilleri olmayan ülkelerinde savaş gemileri girmedi. Biraz da bu Yunanistan'ın biraz önce bahsettik ya, Dede Ağaç üssünün öne çıkmasının sebebi buydu. Çünkü Türkiye Montreux-Boğazlar Sözleşmesi konusunda asla taviz vermiyor. Eskiden de vermedi, bugün de vermiyor. Bu sebeple de olası bir Rus saldırısına karşı Amerika işte Yunanistan'ın o dede ağaç ileri üstü üzerinden karayoluyla Bulgaristan ve Romanya'ya, gerekirse oradan da Ukrayna'ya kuvvet kaydırmayı düşünebilir düşüncesiyle yapıldı bu. Şimdi Montreux'un durumu budur. Ben biraz daha mavi vatan kısmına girmek istiyorum. Biliyorsunuz Odessa oyununda az önce söyledim. Döşenen mayınlar var. Sadece o değil. Diğer iki tane liman daha var. İsimleri aklıma gelmedi şu an ama Odessa çok önemli olduğu için aklımızda. Burada işte Ukrayna, Rusya'nın yapabileceği bir amfibi harekat sebebiyle, yani çıkarma harekatı diyelim, buraları mayınlarla, mayın manialarla döşedi. Ve Rusya, Odessa önlerinde işte gelen Moskova kruzörü de çarpan mayınlarla biliyorsunuz battı. Buna işte amiral gemisi falan diyorlar. Yani denizcilikte yahut da deniz harp sanatında diyelim, amiral gemisi diye bir şey yoktur. Sancak gemisi denir. Yahut işte görev kuvveti, görev grubu şeklindedir. O sancak gemisi olarak adlandırırız biz ama milletin galiba kamuoyunun hoşuna gidiyor. Amiral gemisi diyorlar. Bu gemi battı. Bir de biliyorsunuz gene Türkiye'yi ilgilendiren açıdan oradaki bazı mayınlar, bunlar serbest kaldılar her neyse yani. Onlar da Karadeniz'in batısından güneye doğru ilerleyen ve aşağı yukarı bizim böyle Sinop bölgesinden tekrar yukarıya, kuzeye doğru çıkan bir Karadeniz'e akıntı vardır. Böyle bir akıntı var. Bunlar Boğaz önüne kadar geldiler biliyorsunuz bir ara ve Türkiye'de bunun için oldukça önemli gayret sarfında bulunmuştu. Böyle de bir durumu var. Şimdi yani Ukrayna savaşı ya da Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin kesinlikle kayıtsız kalamayacağı bir şey. Bir Montreux nedeniyle, ondan önce bölgesel ülke olduğu için, aynı zamanda her iki ülke Karadeniz'in sahildar olan komşu ülkeleri olduğu için, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarı önemseyen bir ülke olduğu için çok önemli. Aynı zamanda Rusya, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri, şeyimiz doğalgaz başta olmak üzere enerjiyi büyük ölçüde Rusya'dan alıyoruz. Nükleer santraller gene Rusya'dan. Ukrayna'da da özellikle savunma sanayi alanda olmak üzere çok önemli ortaklıklarımız var.
Evet.
Şimdi hocam bir sorun vardı. Buyurun. Nükleer silah kullanabilir mi Rusya diyerekten?
Evet. Kremlin nükleer silahların aktif hale getirilmesi, hazır tutulması konusunda savaşın başından bu yana birden fazla talimat geçtiğinden bahsediyor. Ancak bu silahların kullanımı Rusya başta olmak üzere herkese zarar sağlar. Bu silahların kullanımı daha çok deterrence dediğimiz caydırıcı etki sürecinde kalacağını düşünüyorum. Ve bunların yerine, çünkü Rus tarafı klasik konvansiyonel silahların ötesinde yeni teknolojilerinin, son teknolojilerin dahi sınırlı olarak kullanıyor tarafta. Muhtemelen onlarla birlikte elindeki kuvvetleri kademeli olarak kullanacaktır. Bu anlamda bir kuvvet artışına gidebilir, ancak nükleer silahlı kullanımı böyle bir durumun mümkün olabileceğini düşünmüyorum. En azından kısa vadede. Çünkü nükleer silah kullanımından sonrası herkes için daha karanlık bir sayfanın açılması demek uluslararası siyasette. Çünkü karşı tarafın da, yani nükleer başlıklar Ukrayna tarafında da var. Kaldı ki Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten var. Dolayısıyla bunun nükleer silah kullanabilme tehdidi ve bunun yakın zamanda geliyor olabilmesi çok güç olarak değerlendiriyor.
Şimdi şöyle, yani Rusya'nın sınır güvenliği için gerektiğinde kullanılabilir dedi. Şimdi bu referandum sonucu yarın belli olacak. Ve bu iki bölge, Donetsk ve Luhansk, Rusya'ya bağlanma kararı alırsa Rusya'yı da tanıyacağını söyledi Putin. Tanıdı ve ancak Ukrayna tekrar o bölgeleri almaya devam etti. Taktik nükleer silah kullanamaz mı?
Taktik nükleer silah, anladım.
Bu şey var.
Taktik nükleer silah kullanımı elbette ki diğer daha büyük ölçekteki nükleer silahlara göre daha büyük bir olasılık gözüküyor. Ancak taktik nükleer silah kullanımı, kimyasal silah, biyolojik silah gibi unsurların kullanımı Rusya tarafının uluslararası kamuoyundaki mevcutta olan, gitgide azalmış olan desteği de geri çekecektir. Dolayısıyla Batı tarafından gelen doğrudan bir personel desteği yok. Sayın Zelenski'nin istediği en üst düzeydeki savunma sistemlerinin henüz ulaşmış değil. bunlar elde dururken kendileri zaten, yani Rus tarafı zaten bu Donbas bölgesinin tamamını müdafaa edebilecek kapasitededir Kırım'da da ayrılmak üzere diye düşünüyorum. Bu anlamda taktik nükleer silah kullanabileceklerini de öngörmüyorum. Çünkü böyle bir kullanım Rusya'nın zaten olmayan ve sorgulanan meşruiyetini de iyice sarsacak noktaya getirecektir.
Tabii biz olmamasını diliyoruz, evet. Ama ben böyle bir riskin, yani az da olsa olduğu kanaatindeyim. Çünkü her iki dünya harbini siz de iyi biliyorsunuz başlangıcını. Böyle dünya harbinin çıkacağını kimsenin beklemediği zaman da çıkıyor. Çünkü dünya harpleri çıkacağı zaman devlet adamları arasında en az bulunan şey nedir biliyor musunuz? Sağduyu eksikliği. Bunun olduğunu görebiliyoruz. Dileriz sağduyu sahibi devlet adamlarında artış olur. Başka bir şey söyleyeceğim. Az önce dediniz ki Rusya savaşı biraz uzun döneme yaydı dediniz.
Evet.
Şimdi özellikle enerjiyle ilgili olarak da.
Evet.
Avrupa'da da enerji konusunda çeşitli önlemler aldığını görüyoruz. Türkiye'de henüz yok galiba. Yani hiç ben bakıyorum üşüdük falan demeye başladılar apartmanlarda. Neredeyse doğal gazı falan kullanacaklar.
Evet.
Kaloriferleri kullanacaklar. Ama Almanya'da, İsviçre'de, İtalya'da alınan çeşitli önlemler var. İsveç'te, İngiltere'de, Fransa'da. Türkiye'de henüz yok. İnşallah bizde de olur. Çünkü biz enerji sarfiyatı olan bir milletiz ne yazık ki. Şimdi Rusya'nın ne yapabileceğini düşünüyorsunuz bu savaş uzarsa? Avrupa konusunda özellikle, enerji konusunda ne yapabilir Rusya?
Savaşın özellikle kış aylarına doğru uzaması Rusya'nın kendilerine bağımlılığını çözememiş durumda olan özellikle Avrupa ülkelerini, Batı Avrupa ülkelerini, Kuzey Avrupa ülkelerini durumunu zora sokacaktır. Rusya muhtemelen kendine uygulanan yaptırımların benzeri olarak örneğin Kuzey Akımı durdurmak suretiyle bu sadece evlerdeki bireysel ısınma şeklinde düşünmeyip aslında Alman sanayisinin yahut da o bölgeden istifade eden diğer ülkelerin ağır sanayilerinin doğrudan etkileneceğini düşünürsek aslında doğrudan doğruya o ülkelerin ekonomik kalkınmalarını ve büyümelerini de etkiliyor. Dolayısıyla Almanya başta olmak üzere hükümetin de esasen kamuoyunun da, Alman kamuoyunun da buna çok da fazla direnç gösterebileceğini düşünmüyorum. Bunun ötesinde Ukrayna üzerinde tekrar çok büyük askeri operasyonlara kalkışabileceğini de ihtimal vermiyorum. Muhtemelen bu savaş, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş belirli bir noktada bitirilecek. Bu noktada da Donbas bölgesiyle Kırım Rusya tarafında kalacak.
Yani o zaman belirli bir noktada derken ne kadar bir sürede bitebilir sizce?
Bu iki tarafta uzatmak istiyor ama söylemek istediğim şu, bunun üzerine yepyeni Rus saldırılarının, yani Ukrayna'nın batısına doğru yeni Rus saldırılarının olabileceğini düşünmüyorum. Bu mevcut durumda, yani Donbas ve Mariupol, biraz önce bahsettiğiniz gibi, ve Kırım bölgelerinin tutularak, belli başlı stratejik bölgelerin el altında tutularak sonrasında da bu savaşın burada bitirilmesi. Zaten geçtiğimiz haftalarda eski Amerikan Dışişleri Bakanlarına Henry Kissinger'ın da böyle bir beyanatı oldu. Yani Ukrayna Savaşı bitmek üzere ama ne kadar toprak Rusya ile paylaşılacak? Onun off the record konuşmasında bunun ne kadarının paylaşılacağı, ne kadarının Rusya ile bölüşüleceği konuşuluyor, pazarlık yapılıyor diyor. Bu da tabii savaş niye çıktı sorusunu akla getiriyor.
Sizce Zelenski buna rıza gösterir mi?
Savaş Kırım'la başladı, Kırım'la biter açıklaması vardı.
Evet. Yani bir de sizin söylediğinize göre Donbas bölgesi de Rusya'da kalacak. Şey de öyle diyor. Kissinger de öyle diyordu.
Evet.
Yok, Kissinger Kırım kalmalıdır diyordu. Hı-hı. Tamam mı? Zelenski bunu kabul etmiyor yalnız. Kimi ikna edecek Zelenski?
İşte Zelenski'nin siyasi olarak mevcut varlığı yeni bir Ukrayna döneminde nasıl olacak? Ukrayna'nın tekrar ihya sürecinde kalkınma süreci nasıl olacak? Ona da tekrar bakmak lazım. Yani Zelenski elbette bunu istemeyecektir ama Zelenski ne kadar kalabilecek ve Zelenski ne kadar halkını ilk... Çünkü Ukrayna halkı da çok şu anda en büyük acıyı onlar çekiyorlar. Dolayısıyla orada da bir
hocam,
yeniden ihya süreci.
7 milyonun üzerindeki, 11 milyonun üzerinde Ukraynalı yurt dışına kaçmış. 7 milyonu tekrar dönmüş. Son derece Zelenski de inanmış. %20 toprakları da geri almış. Neyse, bu pilav daha çok kaldırır. Hocam sizi bir Japonya uzmanısınız aynı zamanda Gökberk Hocam. Sizin de bir de Uzak Doğu'daki özellikle Çin'le Japonya arasındaki Mavi Vatan sorununu, Senkaku Adaları'nı konuşacağız inşallah.
Evet, memnuniyetle.
Efendim çok teşekkür ediyoruz bu hafta konuk olduğunuz için. Sağolunuz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Gökberk Durmaz'dı. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
Mavi Vatan